Ayrım 15, sayfa 163. Carol Gömülmeden, Josh Malerman. Ateşin öte yanından derin bir soluk sesi geldi. Doktorun gözleri şişti, şişti, şişti ve birden yuvalarından uğradı. Pul pul olup göz yuvarlarında dökülen parçalar alevlere kapılıp cızırdadı. Moxie çabucak geriye çekildi. ''Yanılıyordun doktor.'' ''Öyle mi?'' Artık gözleri olmayan doktor çantasını kavradı. Onu nasıl terk ettiğine bakılacak olursa senin için zaten ölüden farksızdı. Moxie doktorun burnunun üzerindeki mağaralara baktı. O mağaralardan birinin içinde Carol'ı sırt üstü yatarken gördü. Bir diğerinde kendisi vardı, Carol'ı terk ediyordu. ''Hatırladığım kadarıyla'' diyerek konuşmasını sürdürdü doktor. ''Bir zamanlar onu göz ardı etmekte pek zorlanmamıştın. Neden fikrini değiştirdin?'' Bir başka alev Moxie'nin çizmesine uzandı. Moxie kenara çekildi. ''O ölmedi.''
''Hayır'' dedi doktor. ''Öldü. Kokusundan öldüğünü anlamak için büyücü hekim olmaya gerek yok.''
Doktorun ağzı pat diye açıldı, dili göründü ve sertçe toprağa düşüp Moxie'ye doğru yuvarlandı. Moxie metin olmaya çalışıyordu. Derken karşısında yine aynı doktoru buldu. 20 yıl kadar önce nasıl görünüyorsa öyle görünüyordu. Gözleri yine yerli yerindeydi. Uzun yıllar önce Carol'ın rahatsızlığını açıklarken Moxie'ninkilere kilitlenen gözlerin aynısıydı.
''Müsaaden de sana bir şey göstereceğim.'' diyordu şimdi.
''Görmek istemiyorum.''
''Hayır, istiyorsun.''
Ateşin diğer tarafındaki şekil ağır, hırıltılı ama düzenli soluklar alıp vermeye devam ediyordu. Doktor toprağa diz çöktü ve siyah çantasını açtı. Çantasının içinden büyük, şekilsiz, damlayan bir şey çıkardı.
''Bu gördüğün James, onun midesi. Ölüm sebebini belirlemek için yerinden çıkardım. İşte burada da...''
Adam tekrar diz çöktü ve kadının başka bir parçasıyla yeniden ayağa kalktı.
''Bunlar da akciğerleri. Şimdi James, bir hanımefendinin akciğerleri olmadan nefes alamayacağını biliyorsun, öyle değil mi?''
Moxie parmağının ucuyla sağ tarafındaki kılıfta duran silahına dokundu.
''Yanılıyordun doktor.''
Doktor yine değişen yüzüyle omuzlarının üzerinde bir koçun kafasıyla öne doğru bir adım attı.
''Eğer yola devam edersen onun gibi acı çekeceksin.''
Moxie silahını çekip ateş etti. Silahtan yükselen dumanın içinde doktor eksiksiz bir şekilde yeniden belirdi.
''Bak şimdi'' dedi doktor, ''beni kızdırdın.''
Ateşin öteki yanından gelen soluk sesleri rüzgara dönüştü ve doktor o rüzgara kapılarak ufalandı. Parçaları da az önceki korlar gibi havalandı. Moxie Portsmouth'taki tavernada karşısına çıkan şey de sureti sürekli değişen imkansızlıkla yüzleşmek için ondan yana döndü.
''Lütfen otur, ayakta duracağım.'' ''Oturacaksın.''
Moxie hiç istemese de toprağa oturdu.
''Son kez söyleyeceğim James Moxie, hemen geri dön, evine git. Kadının damarlarında artık kan akmıyor, bir cesede gidiyorsun James Moxie.'' ''Yolculuğunun hiçbir anlamı yok. Yolculuk diye bir şey yok. Bir zamanlar onu terk ettiğin için, ona sırtını döndüğün için hissettiğin vicdan azabından at binerek kurtulamazsın. Şu anda aynı tercihleri yaparak gençliğinin omurgasız adımlarını tekrar etmekten başka seçeneğin yok. Onları hatırlıyor musun? İşte burada. Sana takip edebileceğin ayak izleri bıraktım.''
Moxie ateşin yanındaki toprakta taze ayak izlerinin belirdiğini gördü.
''O günden beri çizmelerin değişmemiş, şu anda canını dişine takarak ulaşmaya çalıştığın şeyden uzaklaşan adımlarının şeklini tanıyacaksın işte.''
''Havada o zamankiyle aynı olsun.'' Rüzgar aniden dona dönünce Moxie ürperdi.
''Bir zamanlar akıllıca bir karar veren, zihnin üzerine titreyen havanın aynısı, onu hissediyor musun?'' ''Aynı günün gelip çattığını hissediyor musun? Çehren değişti ama derinin altındaki kemikler değişmedi. İşte şimdi de mideni yemekle dolduralım, hissediyor musun?'' ''Evet, hissettiğini görebiliyorum. Hiçbir şey değişmedi, yalnızca vücudunu saran deri sarktı. Hiçbir şey değişmedi, yalnızca gözlerinin rengi grileşti. İşte sana ayak izlerini, havayı, doygunluk hissini ve hatta sesleri veriyorum. Duyabiliyor musun? Onu terk ettiğin için hıçkıra hıçkıra ağladığını duyabiliyor musun?
Tir tir titreyen Moxie aniden karnının doyduğunu hissetti ve başını hayır anlamında iki yana sallarken gözlerinden akan yaşlar buz tutmaya başladı. Kadının geçmişte ona sırtını dönen ve yine dönecek olan bir adam için ağladığını duyabiliyor musun?
Değiştirmeye çalıştığın için soylu olduğunu sandığın o davranış değil. Peşinde olduğun şey sarsılmaz, değişmez, ölü. Vicdan azabının üstesinden gelinmez, ana ancak sebat edilir. Hemen geri dön. Dön ki o gün verdiğin karara değsin. Dön ki doğruluğundan hiçbir şey kaybetmesin. Kadın öldü. Yolu görüyor musun? İzleri görüyor musun? Evet, bu adımları yakından tanıyorsun. Hatırladıklarından, sen uyuklarken zihninde dönüp duran o adımlardan farklı göründüklerini tahmin ediyorum. Hafızanın toprak yollarında yürürken üzerine basmamaya çalıştıklarından farklı görünüyorlar. Farklı görünmelerinin nedeni farklı olmaları değil, onları yanlış hatırlıyor olman. Onları olduklarından daha küçük hatırlıyorsun, başka birinin adımlarıymış gibi. Daha genç bir adamın kararıymış gibi. Ama o genç adam sensin ve bunlar da senin ayak izlerin. Onları tahammül edilebilir kılmak için çizmelerinin tabanlarına uyacak şekilde değiştirdin. Sırf o çizmelerin numarası değişsin, başka birinin seçimi olsun diye. İşte çizmelerin de burada, dene onları. Ayağına olmadıklarını söyle kolaysa. Oluyorlar James Moxie, oluyorlar.
Ağaçların boyunu bile aşan ateş gökyüzündeki buzu eritmeye başladı. Moxie alevlerin içinde eski çizmeler gördü, kar yüzünden ıslanmış kırmızı çizmeler.
Sahip olduğun tek seçenek, dedi kokuşma, öncelikle kendini, ortalıkta vicdan azabı duymanı gerektirecek hiçbir şey olmadığına inandırmaktır.
Hala sırt üstü yatmakta olan Moxie ateşin yanındaki toprakta beliren ayak izlerine baktı ve her şeyi fazlasıyla hissetti, hepsini aynı anda. Kemikleri ağrıdı, vücudu şişti, zihnini ilmek ilmek ören ses devam ediyordu. Ama Moxie dizlerinin üzerinde doğrulmayı başardı. Kokuşma güldü. Gülüşü çırpınmaya başlayan simsiyah kanatların, tabuta çivi çakan çekişlerin ritmik sesiydi. Moxie elinden geleni yapsa da ayağa kalkamadı. Kokuşma güldü ve o pervasız kişnemesi yakında Carol'ın kulaklarına dolacak solucanlar gibi Moxie'ninkilere doldu. Yakında, yakında, yakında. Ateşin yanında dizlerinin üstünde duran Moxie öleceğine inandı. Bugünkü yolculuğu ölümeydi. Yolu çepeçevre saran ormanın içinde yapayalnız ölmeyeydi. Hem de aklı onlarca kez ölen Carol'dayken. Gözlerini yumdu ve haykırdı. Gözlerini tekrar açtığında o his gitmişti. Vücudu şiş değildi. Soğuktan titremiyordu. Moxie yavaşça ayağa kalktı ve alevlerin arasından ateşin öteki yanına baktı ama kimseyi göremedi. O şekil, o şey, kokuşma gitmişti. Silahlarını çekerek temkinli adımlarla ateşin etrafından dolandı ve yalnızca odun parçalarını gördü. Ne o iblisten ne de yaptığı hataları ve beyninde arsızca yanan sözcükleri gömülü oldukları yerden çıkaran sesten eser vardı. Ama geçmişinin ayak izleri hala oradaydı. Moxie kendini yavaşça yere bıraktı ve battaniyeye sırt üstü uzandı. Elleri silahlarında, gözleri yıldızlardaydı. At binmekten her yeri ağrıyordu. Vicdan azabından her yeri ağrıyordu. Karanlık ormanda çıtırdayan dallara ve yolla arasındaki ağaçlardan dökülen yapraklara aldırış etmeden Carol'ı düşünerek uzun süre boyunca öylece yattı. Carol'ı düşündü. Ve bir de ona el eden, yanlarına gelmesini söyleyen, hadi diyen, arkadaşı Carol'la tanışmasını isteyen, yüzündeki ifade en az Baker'daki berberin camında gördüğündeki kadar masum olan, siyah saçlı yeşil gözlü kızı, Molly'yi. Geldi arkadaşım Carol'la tanış, onu seveceksin. Arkadaşımı seveceksin, Carol'ı seveceksin.
Carol ve Moxie.
Etrafa saçılmış, raflardan dökülmüş, düzensiz ve belki de düzenin hiçbir zaman önemli olmadığını kanıtlayan hatıralar, kabuslara, rüyalar, gerçek görüntülere benziyordu. Bu kendine has bir durum dedi ikinci doktor, komadan çok farklı. Bu doktor ilkinden daha işinin ehliydi. Fakat Carol tüm bunları biliyordu. Tek sorun komada olmasıydı ve şimdiye dek çoktan söylemiş olması gereken şeyi James'e söyleyemiyordu. Uyandığında söyledi. Ben hep ölürüm, birçok defa öldüm. Doktorun evindeki portatif karyolada yatıyordu. Moxie başucundaki sandalyede oturuyordu. Ne sıklıkla oluyor?
Belirli bir düzeni yok ama oradayken seni duydum James. Beni ilk doktora taşıyışını sonra da buraya getirişini duydun.
Çok korktum Carol.
Biliyorum.
Bir süre sonra doktor da onlara katıldı. Carol komadayken nabzın o kadar yavaşlıyor ki parmağımı orada normalde biraz daha uzun tutmuş olmasam kalbinin attığını bile anlamayabilirdim.
Tenin rengini kaybetmedi ama hiç kıpırdamadın. Soluklarını tespit etmekte bile çok zorlandım.
James'e söylediklerinden ötürü benden önceki doktoru suçlayamam. Ben de öldüğün kanısına varabilirdim.
Carol Moxie'nin elini tuttu. Sana söylemeliyim.
Neden söylemedim?
Seni korkutup kaçıracağından endişe ettim.
Hadi ama diyordu kız, geldi arkadaşımla tanış, arkadaşım Carol'la tanış.
Moxie genç bir adam olmasına rağmen bu ilk gittiği taverna değildi fakat en eğlencelisiydi.
Hadi ama işte burada, adı Carol, ona aşık olacaksın.
Moxie elinde kadehiyle duvara yaslanmış vaziyette dikiliyordu. Kah sahnede çalan müzisyenleri dinliyor, kah diğer genç kadın ve erkeklere sırıtıyordu. Sarhoş olduğunu bilmesine yetecek kadar viski yuvarlamıştı ve eliyle ona işaret eden koyu saçlı kız onu huzursuz ediyordu.
Ne diyorsun?
Ama müzik yüzünden kız onu duyamıyordu. Haliyle Moxie soru sorarcasına kendine işaret etti.
Ben mi?
''Hadi ama'' dedi kız gülümseyerek el sallarken, ''haydi.''
Moxie şapkasını düzeltti ve insanların arasında kızı takip etti. Kız barı enlemesine geçerek oğlanların gitar, piyanoyu ya da tef çaldığı ve şarkı söylemekten ziyade avazları çıktığınca bağırdığı tarafa yöneldi. Moxie yürürken içkisinin birazını gömleğine döktü ve kıza yetişmeye çalışırken lekeyi eliyle siliverdi. Koyu renk saçlı kız karşısında durup yüzünü ona döndü ve duvarın dibinde dikilmekte olan açık kahverengi saçlı, zeki bakışlı ve kalabalığın geri kalanı gibi ter içinde kalmış kıza işaret etti.
''Hiç böylesini yaşamadım.'' dedi Moxie daha önce başından buna benzer bir öpüşme deneyimi geçip geçmediği sorusuna yanıt olarak.
Carol gülümsedi. Bu adamın fazlasıyla masumane bir yanı vardı. Sanki aklından geçeni söylemeden edemiyor gibiydi.
''Bunu duyduğuma sevindim.'' dedi Carol parmaklarını adamın siyah saçlarından geçirerek. Onu tekrar öptü ve içgüdüleriyle hareket ettiğinden arzu ettiği şeyi yapmaktan çekinmeyen Moxie, kadının yüzünü ellerinin arasına alıp onun öpücüğüne karşılık verdi. Ahırın kapısındaki çatlaktan süzülen mavi ay ışığında uzun bir zaman öylece oturdular.
''Annem Uğultu kasabası adından hiç hoşlanmıyor. Zaten en başından beri de hoşlanmamıştı.'' dedi Carol. ''Oraya malum yer demekle yetiniyor. Ama bu isim beni daha çok korkutuyor. Çünkü doğruya çok yakın. Çünkü o malum yerin burası olmadığı ortada.''
''Kaygılanma.'' dedi Carol gülümseyerek Moxie'ye dönerken. ''Kadının saçlarına karlar düşüyordu. Hattie senden hoşlanacak. Hem neden hoşlanmasın ki? Ben hoşlanıyorum.''
Moxie kadının peşi sıra at arabasından indi ve evin önündeki uzun yoldan annesinin evine doğru yürüdüler.
''Hattie.'' dedi Carol. ''Mucit gibi bir şeydir. Bütün gününü denemeler yaparak geçirir. Plan yapmaktan, bir şeyler üretmekten hiç vazgeçmez.''
''Atölyenin dört yanında dişliler ve kollar göreceksin. Eğer istiyorsan onları görmezden gelebilirsin. Dikkatini çekmelerine izin de verebilirsin.
Anneme onlar hakkında sorular sorabilirsin. Kim bilir, belki de sana kutuyu bir de anlatır.''
''Kutu mu?''
Carol gülümsedi.
''Dediğim gibi daima yeni icatlar peşindedir.''
Yerler buz tutmuştu ama hava ılıktı. Kar yağışı büyüyü bozmuş gibiydi. Moxie Carroll için bahçe kapısını tuttu ve annesinin bahçeye bakan pencereden gizlice kendisini izlediğini fark etmedi. Kapıya ulaştıklarında Hattie kapıyı açtı ve Moxie takdim edildi. İçeri girdikleri gibi hayatımda gördüğüm en centilmen kanun kaçağısın dedi Hattie. Ama James'e atölyeyi göstermedi. Carol'a da bu konuyu bir daha gündeme getirmemesini tembih etti.
Silas, Moxie bir yandan bağırıyor, öbür yandan kapıyı yumrukluyordu. Kapıyı aç, o öldü Silas, Carol öldü.
Moxie'nin önünde ilk defa kendinden geçtiğinde Carol'a şapka alıyorlardı. Carol aynanın karşısına geçmiş kafasını sağa sola yatırarak şapkaları denerken Moxie hepsinin yakıştığını söylüyordu çünkü hakikaten hepsi yakışmıştı. Carol onu kadın şapkalarını denemeye zorlamıştı ve Moxie annesinin taklidini yapmaya kalkışınca da kahkahalara boğulmuşlardı. Satıcı Moxie'yi kışkışlamış ve Carol'un önüne bir sürü değişik şapka yığmıştı.
''Ah bu çok güzelmiş'' demişti Carol ve ardından yere yığılmıştı.
''Hiç böylesini yaşamadım'' dedi Moxie daha önce hiç böyle hissedip hissetmediğini soran Silas'a yanıt olarak.
''O halde korkarım ki ömür boyu sürecek bir uğraşa hazır olmalısın, sevgi zahmetlidir.''
''Sevgi mi?''
İki adam sırtlarını tahtaya vermiş vaziyette bir ahırın arkasında oturuyorlardı.
''Onun kokusunu seviyor musun?''
''Seviyorum.''
''Yürüme şeklini seviyor musun?''
Moxie'nin yüzü alal oldu. ''Seviyorum.''
''Gözüne kuzu yünü kadar yumuşak mı görünüyor?''
''Evet Silas.''
''O halde onu seviyorsun.''
''Onu seviyorum.''
''Ölmüş.'' dedi ilk doktor Carol'ın bileğini tekrar masaya bırakırken. Ter ve öfke içindeki Moxie günün birinde dönüşeceği adam gibi görünüyordu.
''Yanılıyorsun doktor, kalbinin attığını hissettim, onu buraya taşırken kalbi bir kez attı.''
Doktor melon şapkasının altındaki yüzünde ciddi bir ifadeyle gözlüğünü çıkardı ve yeleğinin cebine astı. Mavi gömleğinin kolları dirseklerine dek sıyrılmıştı.
''Bir kez mi? Yalnızca bir kez mi?''
''Bu da yeterli değil mi?''
Doktor kaşlarını çattı. ''Kalbinin bir kere attığını hissetmiş olabilirsin dedi ama artık atmıyor.''
''Onu başka nereye götürebilirim?'' diye sordu Moxie.
''Korkarım işinin ehli herkesin aynı şeyi duyacaksın. Bir insan öldüğünde kim tarafından muayene edilirse edilsin ölü kalır.''
Masanın üzerindeki Carol o uyurken biri ondan bir şey çalmış gibi görünüyordu. Ama her şey çalınmamıştı.
''Yanılıyorsun doktor.''
Silas'ın ceketini kadının üzerine örttü, kollarını boynunun ve dizlerinin altından geçirdi ve onu kapıdan dışarı taşıdı. Silas kapıya koştu ve arkadaşının dışarıda sırılsıklam olduğunu gördü. Carol kendinden geçmiş bir halde ona yaslanıyordu.
''Ne oldu James?''
''O öldü Silas, aniden yere yığılıverdi.''
Silas, James'e doktorun adını verdi, doktorun evine nasıl gideceğini anlattı.
''Bekle'' dedi Silas tam da Moxie'den ayrılmak için arkasını döndüğü anda. Koşarak içeri girdi ve Moxie'nin kollarının arasında öylece yatmakta olan Carol'ın üzerini örtmek için bir ceketle geri döndü.
''Benim adım Carol'' dedi Carol elini uzatarak. ''Görüyorum ki arkadaşım sizi buraya sürüklemiş.''
Moxie gülümseyerek elini uzattı ama eline viski bulaştığını anımsayınca elini çabucak çekip pantolonuna sildi.
''Seni seviyorum'' dedi Carol.
''Seni seviyorum Carol.''
''Öyle mi?''
''Öyle.''
Carol mutfak masasından kalktı.
''Eğer bunu yapacaksa ölüp durmama katlanmak zorunda kalacaksın.''
Moxie sertçe yutkundu.
''Anlıyorum.''
''Yapacağım, göreceksin.''
Ama Carol adamın korktuğunu görebiliyordu.
''Bu kendine has bir durum.'' dedi Carol'ın katılaşmış vücudunun başında dikilen ikinci doktor.
''Bir krize benziyor ama oldukça farklı. Bu konuda bir şeyler okumuştum ama 40 yıl düşünsem böyle bir vakayla karşılaşacağım aklıma gelmezdi.''
''O halde yaşıyor öyle mi?''
''Ah buna şüphe yok, kalbi atıyor, zaten sen de hissetmişsin.''
Moxie'nin üzerindeki sular muayene odasının zeminine damlıyordu. Silas'ın ceketi bir sandalyenin arkasına asılıydı. Doktor gözlerini ovuşturdu. Moxie adamın iyi biri olduğunu görebiliyordu.
''Daha ne kadar uyuyacak?''
Doktor bunun üzerine biraz düşündü. ''Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Dediğim gibi bu vakayla daha önce hiçbir hastada karşılaşmadım. Pek kimsenin karşılaştığını da sanmıyorum. Beni asıl endişelendiren nöbet boyunca yeterince beslenemeyecek olması. Bir insan bu şartlar altında ne kadar dayanabilir hiçbir fikrim yok. Onu gözlem altında tutmalıyız. Onu iğnelerle, tüplerle beslemeliyiz. Yine de şu anki durumunda iyileşme kaydedebileceğimizi garanti edemem. Ama iyileşti. Carol ertesi gün uyandı. Seni gömdüklerini hayal edebiliyor musun? Fakat Carol gömülme fikrini aklından çıkaralı uzun zaman olmuştu. Sessizce yürüyorlardı derken James durdu. Bunun seni tıpkı bir hayalet gibi özel kıldığını biliyorsun değil mi? Carol daha önce de buna benzer bir şeyler duymuştu. O henüz küçük bir kızken doktorlardan biri onun yeniden doğduğunu iddia etmişti. Hattie doktorun söyledikleri karşısında öfkeden deliye dönmüş ve insanın yeniden doğabilmesi için evvela ölmesi gerektiğini söylemişti. Ama ölmedin mi diye sormuştu Carol. Hattie nehir suyu kadar soğuk bakışlarını ona çevirmişti. Yanında olduğum sürece ölmene izin vermem Carol.
15. ayrımın sonu. Sayfa 174.